Önce kürtajı tarif edeceğiz. Kürtaj, rahme tutunmuş cenini düşürmektir. Rahme tutunmadığı sürece engelleme kürtaj değildir. Kürtaj, canlıyı imha etmektir. Muhtemel sperm buluşmalarını engellemeye kürtaj demiyoruz. Bu caizdir. Ne kadar caizdir? Caiz kelimesi haram değil demektir. Sünnette değil, farzda değil herhalde. Erkekle kadının buluşmasından sonra hamile kalmayı engelleyici ilaç ilke olarak caizdir. Sadece bu ilaç uzun vadede organ bozukluğuna, kısırlığa veya şuur kaybı gibi bir şeye neden oluyorsa bu açıdan yasak olur. Şöyle örneklendireyim. A isimli ilacı kullanınca kadın hamile kalmıyor. Bu caiz mi? Caiz. Hamile kalmamayı sağlayacak ilaç ve farklı yöntemler caiz. Sadece ancak bir doktorun uygulaması veya bir hemşirenin ana rahmine, kadının cinsel organına müdahalesiyle oluşabilecek engellemeler, kullanılan lup gibi cihazlar, kadının avretine bakmayı gerektirdiği için yasak. Bu hap gibi değil. Bu, kadının doktorun önüne ya da hemşire kimse önüne oturup, ebenin önüne oturur gibi oturup çıplak oturmasını gerektirdiği için yasak başlıyor. Bu ne zaman caiz olur? Doktor ve bu ilaçlarda tehlike boyutuna girdiğinde caiz olur mu? Olur. Ne zaman? Doktor der ki, jinekoloji doktoru der ki, hamile kaldığın gün kalp krizinden ölürsün sen. Bu tür hastalıklar, yani kadının hamileliği, kadının felç olmasına, kadının sakat kalmasına, kalp krizi geçirmesine neden olacak bir boyuta ulaşırsa, kadının hamileliği ile ilgili tedbir almak farz duruma gelir. Böyle bir durum olunca, ebenin önüne oturduğunda caiz olduğu gibi, böyle bir ilaç veya böyle bir alet kullanmak için oturması da caiz hale gelir. Çünkü kadının sağlığının korunması, avretine bakma haramını geçici olarak kaldırıyor. Haramlığı kaldırıyor. Tekrar özetleyelim. Bir, kürtaj canlıya müdahaledir. Ana rahminde tutunduğu zaman ve cenin haline geldiği dakikadan itibaren canlıdır. Kürtaj odur. Onu düşüren bir ilaç veya makas cinayettir. Onu ayrı tutuyoruz. Bu ilaç ise oluşumu engelliyor. Bu sefer ikinci soruyu soruyor. Uzun vadede de olsa, 5 yıl sonra meme kanserine neden oluyor mu bu mesela? Rahim kanserine neden oluyor mu? Bu da muhakkak her ilacın yan etkisi vardır. Bu da olur. Böyle değil. Mesela bu ilaçla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın istediği yan etkiler listesi var. O listede 5000 denek üzerinde yapıldı. 800'ü kanser riski taşıdı. Buna biz tehlike diyoruz. Her ilacın 100.000'de bir öldürme ihtimali vardır. Bundan birkaç sene önce benim bir arkadaşım maden suyu içtiği için öldü. Akıl kârı mı? Öldü ya, vakıf kurabada öldü. Göz önünde maden suyunu içti, yere düştü, hastaneye götürüldü, 2-3 saat sonra öldü. Ve raporlarında da maden suyu zehirlenmesi diyor. Herkesten çok da maden suyu içen birisiydi. Gaz mı fazla kondu ona? Gaz, maden sularına gaz pompalanıyor. Orijinal gazlı çıkmıyor gazlar. Acı çıkıyor, gazlı çıkmıyor. Gaz bizim tarafımızdan pompalanıyor, insan tarafından pompalanıyor. Fazla kondu, nefesin borusuna kaçtı. Ne bileyim sebebi yani. Şimdi bunun yüzünden maden suyu yasaklanmaz. Onu örneklendiriyorum. 100 milyon maden suyundan biri öldürmüş adamı. Nefes alırken de ölür insan. Her ölen nefes alıyordu o esnada zaten. Dünyadan oksijeni mi kaldıracağız? Böyle yani uçuk bir şey konuşmanın bir manası yok. Ama 100 hastadan 20'si meme kanserine yakalanıyor. Bu çok yüksek bir oran. Tıpta, eczacılıkta ölümcül bir oran bu. Yoksa çok basit tırnak çekme ameliyatında da ölür insan. eceli rastlar veya bir mikrop kapar ölür. Hastane mikrobu diye mikrop var. Mesela hastaneye gidiyor insanlar, iyileşmek için gidip ölüyorlar. Ziyarete gidiyorsun, ölüyorsun orada. Mümkün. Bu tip hayali rakam denebilecek rakamları değil, ciddi bir şekilde yan etkisi varsa bu ilacın, bu yan etkisi kullanım yasağı getirir. O zaman nasıl bazı ilaçlar yeşil reçeteli, doktor onayı olmadan kullanılmıyor, bu reçeteli kullanılır ilaca. Yani zaten reçeteli de, özellikle doktor bu kullanılmazsa hayati tehlike var der. Şunu demeyiz, hamile kalmayı ölümcül bir neden gördüğümüze göre bu kadın boşansın o zaman. Haşa, böyle bir şey yok. Hayat devam edecek. O zaman kocası buna yanaşmasın. Bu da olmaz. Öbür türlü evliliğin anlamı yok. Ne yapacağız o zaman? Allah'ın yasak ettiği halde şimdi ruhsat verdiği yönteme başvuracağız. Bunu satabilir mi eczacı? Sen gelen her hastaya bu ilaçla ilgili ayrıntılarını getir diyecek bir kurum değilsin. O jinekoloğun vazifesidir. Dolayısıyla %5 bu ilaç yanlış kullanılıyor diye sen ilaç satmayacaksan eczaneyi sabah namazından kapat. Bir daha da açma. Her ilaç bu riski taşıyordur. Mesela çok basit bir misal, ben isim zikretmemeye çalışayım. Erkeklerin hamile bırakmayı önlemek için kullandıkları baloncuklar vesaire, ben orijinal isim kullanmayayım, sonra hocaya gülüyorlar müstehcen diye. Eczacı satıyor, ayıp olmuyor. Ama hocaya gülüyorlar, ben de söylemeyeyim. Şimdi bu satılan nesne zina yapmak için kullanıyor olabilir bunu. Zinada hamilelik riski olmasın diye. Ya doktor da tavsiye etmiş olabilir adama. Yani eczacı savcı rolünde olamaz. Ama bile bile de bir çocuk gelip bunu satın alıyorsa, ulan bunu ne yapacağı belli, git oğlum annen alsın bunu, baban alsın desin. Yani evli barklı birisi gelip bunu alıyor, sen buna soruşturma yapamazsın. Görüntüde bir sorun yok. 13-14 yaşında bir çocuk gelmiş, eczacı amca şundan bir tane versene diyor. Ne yapıyorsun sen, sakız mı alıyorsun ya? Yani burada senin vicdanın devreye girmesi lazım. Bunları bir zamanlar dünyada bedava dağıtıyordu devletler. Hele bu AIDS salgını olduğu zamanlarda bunlar bedava dağıtıyor. Der ki zinadan vazgeçmeyin diye. Şimdi biz o sefaleti de düşmeyiz. Bu kadar bedavacı da olmayız. Yani ortasını bulmak zorundayız. Ama dediğim gibi en uç örnekten verdim. Satmayacaksın dememiz yanlış.